Ayrım 4, Akan Sulara Karşı, Talip Apaydın, sayfa 56. Evim aranıyor. Kuşkulu bakışlar altında olduğumu, gizlice izlendiğimi biliyordum. Bana pek duyurulmamaya çalışılıyordu ama kulaktan kulağa bir takım dedikodular yayılıyordu. O yıllarda yaygındı. Halktan yana sola açık aydınlar izlenirdi. Bazı mektuplarım çok geç geliyordu. Eğitim dairesinde belli bir soğukluk vardı. Köy enstitülü olmaktan da öte, benim hakkımda ayrı bir işlem yürüyordu herhalde. Anlıyordum. Karım ilk çocuğumuza hamileydi. İştahsızdı, çok zayıflamıştı. Üzülüyordum. Almus'ta doktor falan yoktu. Canımızı dişimize takmış çalışıyorduk. Bir gün erken saatte kapımız vuruldu. Perdeyi aralayıp baktım, 7-8 jandarma, başlarında bir yüzbaşı, bucak müdürü. Pijamayla aşağı koştum. Yüzbaşı savcılığın yazısını uzattı. Evinizce arayacağız dedi. Afalladım. Hanım yatıyor. Bir dakika izin verin giyinsin dedim. Peki, çabuk. Babam da bizdeydi. Memleketten ilk olarak evimize gelmişti. Ona da haber verdim. Çabukça kalkıp giyindiler. Buyurun dedik. Jandarmalar evin içine dağıldılar. Merdivenleri tuttular. Önce yatak odamız, sonra öbür odalar didik didik arandı. Yatakların içi soba borusunun deliği, sandıklar, bavullar, tüm eşya. Kitaplarım, notlarım, babam bastonuna dayanıp oturmuş, başını eğmişti yere. Hu diye söyleniyordu ikide bir. Nereden okuttum seni, nereden? Baba, benim bir suçum yok, göreceksin. Ters ters bakıyordu yüzüme. Hiç aksatmadan tam 50 yıl namazını kılmış, orucunu tutmuş, koyu Müslüman bir adamdı. Çok kızıyordu. Hanım kahve pişirip getirdi. Görev yapıyoruz, içmeyiz dediler. Yüzbaşım, bir Türk evindesiniz. Lütfen kahvenizi için dedim. Görevinizi gene yapın. İtte eliyle. Baba sen iç şunu. Buyur. Ben de içmem senin kahveni dedi. Kalkıp yürüdü aşağı. Çok kötü sarsıldım. Hanımla göz göze geldik. İkimiz de çevirdik başlarımızı. Arama tam 3 saat sürdü. Bazı kitaplarımı ve 300'den fazla mektubumu ayırdılar. Yüzbaşı bir yastık kılıfı istedi. Yastık kılıflarımızın iki başı da açıktı. Hanım oturdu, bir yanını dikti. Mektupları ve kitapları doldurdular içine. Bir erin omzuna yüklediler. Giderlerken arkalarından baktım. O gün Almus'un pazarıydı. Bir sürü insan toplanmıştı aşağıda. Başlarını kaldırmış bakıyorlardı. Aralarından geçip gittiler. Telsiz bulunmuş, Rusya ile konuşuyormuş, dedikodusu yayılmış, fısıltıyla. O günlerde Sivas'ın Adamlı köyüyle bizim Almus'un bazı köyleri arasında bir arazi kavgası olmuş ve adamlar öldürülmüştü. Bunu Moskova radyosu haber olarak vermiş. Hiç haberim yoktu. Gene Almus yolunda köylüler çalıştırılmıştı. Bataklıktan geçen bir yolu yukarıdaki tepenin eteğine aldırmıştık. Bucak müdürü ile birlikte benim de katkım olmuştu bu işte. Köylülere zorla yol yaptırılıyor biçiminde bu haber de dış radyolarda söylenmiş. Çok sonraları duydum. Bu haberleri kim veriyor diye araştırmalar yapılmış. Telsiz öyküleri o günlerde pek yaygındı. Meğer benden kuşkulanırlarmış. Oysa telsiz nedir, nasıl konuşulur hiç bilmezdim. Evimi arayan yüzbaşı ve yanındakiler biraz uzaklaşınca aşağıdan bağıranlar oldu. Komünist, insen aşağı, in de gösterelim. Hiç sesimi çıkarmadım. Aşağıya da inmedim. Akşam karanlığı oldu, babam eve gelmedi. Merak ettik, meğer dükkancı Celal'den 50 lira borç almış. Geçmekte olan bir oduncu kamyonuna atlayıp memlekete gitmiş. Birkaç gün süren bir karabasan yaşadık. Şu var ki karım sağlamdı. Dayanak oldu bana. Hiçbir şey olmamış gibi okuluna gitti geldi. 5. gün akşam karanlığında, hiç unutamıyorum, hafif bir yağmur yağıyordu. Usulca bucak müdürünün evine gittim. Dairenin bitişindeki lojmanda otururdu. Daha önce iyi de görüşürdük. Ailece gidip gelirdik. Kapıyı vurdum. Müdür bey, izin verirsen savcıya telefon etmek istiyorum dedim. Telefon yalnızca Bucak Müdürlüğü dairesinde ve kasabanın kıyısındaki jandarma karakolunda vardı. Hiçbir şey söylemeden şırak diye kapattı kapıya yüzümü. Karanlıkta dikilip kaldım. Ağzımdan acılı bir ses çıktı kendiliğinden. Bucak Müdürü daha önce sözünü ettiğim Ayhan Bey değildi. Değişmişti. Bu yenisi sanırım bir yıl kadar sonra rüşvet almaktan mahkemeye düştü ve cezaevine girdi. Kasabanın arkasını dolanıp karakola vardım. Nöbetçi yere savcıya telefon edeceğimi söyledim. Buyurun edin hocam dedi. Manyetolu telefonu çevirip savcıyı evinden aradım. Evde yok. Şehir kulübünden arayın, dediler. Şehir kulübünden aradım. Oyun oynuyordu herhalde. Epey sonra geldi. Kendimi tanıttım. Ha, geçmiş olsun kardeşim, dedi. Ankara'da bir talimat üzerine evini arattık. Ama bir suçun yokmuş. Kitaplarını bize de gel al. Mektuplarını Ankara'ya gönderdik. Onları da inceledik. Hiçbir şey yok. Sen edebiyatçısın anlaşılan. Şairlerle, yazarlarla mektuplaşmasın. Olur böyle şeyler. Üzülme. Ama savcı bey, ben burada görevliyim, dedim. Nasıl çalışacağım şimdi? Suçumun olmadığını nasıl anlatacağım? Ben vali beye söyleyeyim. Sizin için bir yazı yazsınlar. Göreve devam edeceğiniz belirsinler. Nasıl? İyi olur, sağ olun, dedim. Yazıyı beklemeye başladım. O gün müydü? Ertesi gün müydü? Almuslu ahbaplardan Mahmut Ağa evimize geldi. Bire hoca, dedi. Sen niye dışarı çıkmıyorsun? Kalk birlikte kahveye gideceğiz, hadi. Gittik. Kapıdan içeri girince hep yüzler bize çevrildi. Bir sessizlik oldu. Bana bakın ulen, dedi Mahmut Ağa. Süssüzün biri ihbar etmiş, hocanın evi arandı. O götürülen şey telsiz neyim değil, kitaplarıymış. Anladınız mı? Bir suçu olsa burada bırakırlar mı bu adamı? Hadi işinize bakın. Yunus, bize birer kahve yap. Yer açtılar, oturduk. Oyun oynayanlar oyunlarına devam ettiler. Geçmiş olsun, bizde bir şey var sandıydık sesleri. Şimdi düşünüyorum da, o yılların ortamı daha bir başkaydı. Yurt yüzeyinde pek ender geçerdi böyle olaylar. Toplum alışkın değildi. Olunca da büyük etki yapardı. Gene de ben ucuz kurtuldum. Daha önce az çok tanımışlardı. Çevrede bıraktığım olumlu etkiler lehime işledi. Öğretmen arkadaşların, öbür memurların davranışları ise çok dikkat çekiciydi. Sonra da çok tanık olduk. Bu tür suçlamalar karşısında insanlar darmadağın olurlar. Kimisinde panik, kimisinde soğukluk, kimisinde tam tersi bir dostluk havası gelişir. Bu olaydan sonra ben daha 4 yıl çalıştım. Kimseye küsmedim. Görevimde bir aksaklık yapmadım. Tüm işlemliğimle çalıştım. En zor koşullar altında okullara tek başıma gittim. Öğretmenlerle, eğitmenlerle konuştum. Onların mesleğe yararlı olmaları için elimden geldiğince yardımcı oldum. Eğitmenler. Burada eğitmenlerden biraz söz etmeliyim. Çoğu 40'ın üstünde, saçı sakalı artmış köylü insanlardı. Bazıları küçük köylerde tek başlarına çalışırdı. Birinci sınıftan alır, 3. sınıfın sonuna kadar okuturlardı. Yetersizdiler elbet ama köy çocuklarına okumayı, yazmayı, 4 işlemi, basit yurttaşlık bilgilerini öğretirlerdi. Köylüce bir gayretleri vardı. Karanlık köy odalarında araçsız, gereçsiz, kara kucak çalışırlar, daha 1. sınıfın sonunda 30-40 çocuğu okur yazar hale getirirlerdi. Bazen beğenmez kaşlarımı çatardım, askerce hazır olur başlarını eğerlerdi. Bir dahaki gelişinize tamam baş öğretmenim, hepsini okutacağım baş öğretmenim. Gerçekten de okuturlardı. Günde 6 saat, 7 saat. Allah ne verdiyse, sesleri boğulana kadar. Daduh'ta köyünün eğitmeni Mustafa Evren'i anımsıyorum. Bir gittiğimde sesi çıkmıyordu. Fısıltıyla konuşuyordu. Ne oldu diye sordum. Bu köpeoğulları sesini bitirdiler baş öğretmenim, dedi. Geçen ay öğrencilerini beğenmemiştim. Meğer bir ayda bağıra çağıra tümünü okur yazar yapmış ama kendi de bitmiş. Yok dedim ki, gerçekten hepsi sökmüş okumayı yazmayı. Bir dönemde yukarıda gelen buyruklarla bu eğitmenlerin işine son verilmeye başlandı. Bölgenizde başarısız görülen eğitmenlerin adlarını bildirilmesi. Tüm eğitmenlerim iyi çalışıyor, yararlı oluyorlar diye yanıtlıyordum. Ama boşuna, şu eğitmenlerin işine son verilmiştir diye yazı geliyordu. İl merkezinde oturup kendileri saptıyorlardı. Böylece eğitmenlerin sayısı gittikçe azaltılırdı. Devlet onlara verdiği ayda 40 liradan kurtulmuş oldu. Kadıköprü, Kapıcı köylerinde olduğu gibi tek başlarına tüm köyünü okur yazar haline getiren eğitmenler gözünün yaşına bakmadan meslekten atıldılar. Köyde okul diye kullanılan köy odasının önünde cumartesi pazar günleri bir bayrak dalgalanırdı. O da indirildi. Kapıcı Köyü İlkokulu levhasına eğitmen Abdullah'ın ana olarak sandığında sakladığını çok sonradan duymuştum da gözlerim yaşarmıştı. Birkaç yıl sonra onu Turhal'da kampanya işçisi, geçici işçi olarak görecektim. Benim direnmelerimle bölgede 3-4 eğitmen sonuna kadar çalışabildiler emekli oldular. Çünkü gerçekten deneyimli öğretmenler kadar başarılıydılar. Hele birinci sınıfta her yıl %90'ın üstünde randıman alırlardı. Kent okullarında bile büyük başarıydı bu oran. Yıllar sonra, ta 1960'larda ben Ankara'dayken, Dadukta eğitmeni Mustafa Evren'in emeklilik işlemini birlikte izledik ve sonuçlandırdık. Emeklilik cüzdanı düzenlenip verildi. Eline kaç lira geçeceğini merak ediyordum. İlgili memur 4.000 lira dedi. Mustafa Evren çok sevindi. 3 ayda 4.000 lira anlamıştı. Hayır, ayda 4.000 lira dedik, şaştı. Aman hocam, ayda 4.000 lirayı ben nasıl harcarım dediğini unutamam. Memurla birlikte epey gülmüştük. Köy okulları. Köy okullarının ve öğretmenlerinin durumu ayrı bir dramdı. Bölgede her yıl 2-3 köye yeni okul yaptırıyorduk. Nice büyük köylerde hala okul yoktu. Taşını kumunu köylü çekeceği için, bir de uygun bir okul yeri gösterecekleri için o zaman böyleydi. Okul istemiyorlardı. Birçok kez gelip gidiyor, uğraşıyordum. Hele Zuğru köyünde nasıl bir savaşım verdim düşündükçe hala tüylerim diken diken olur. Muhtar askerden yeni dönmüş uyanık bir gençti. Okul yapalım istiyordu. Nüfusu 1000'in üstünde. Büyük bir köydü. Fakat oralı bir piri fani Hacı Osman emmi vardı. Köylü onun ağzına bakıyordu. Yeni okula karşıydı bu yaşlı adam. Köyün çocuklarına belki 30 yıldır Kur'an okutuyordu. Muhtar ona gitmemi, elini öpüp olurunu almamı istedi. Gittim. Karanlık, izbe bir odada bu burnumun direğini sızlatan bir kokuyla karşılaştım. Cenaze kokusuna benziyordu. Biraz gözüm alışınca eli yüzü sararmış, ak sakalı göbeğinde 80'lik ihtiyarla karşılaştım. Dağ başındaki Koza Zuğra köyünü dondurup bırakmıştı bu adam. İstanbul medreselerinde okuduğu falan söyleniyordu. Oturdum karşısına, başım dönene kadar konuştum. Ama hiçbir karşılık vermedi. Duymuyor muydu acaba? Önce öyle düşündüm. Yanımızdakilere sordum. Duyar dediler. Konuş sen. Biraz daha konuştum. İhtiyardan hiçbir tepki gelmiyordu. Sıra sizde. Bu köye okul yaptıracağım diyerek çıktım yanından. Arkamdan köylüler geldiler. Biz okul istemiyoruz bey. Git başka köye yaptır dediler. Hayır, buraya yaptıracağım. Okul yeri saptamak için köyün çevresini dolaşmaya başladım. Uygun bir yerde duracak oldum. Fakat o da ne? Taşlar yağmaya başladı üstüme. Bir kadın etinden et koparılıyormuş gibi bağırıyordu. Yanındakiler de katıldılar. Küfürler, yergiler, bini bir para. Üstüme geliyorlar. Muhtar kolumdan çekip uzaklaştırdı beni. Vazgeçelim hoca dedi. Bu köye okul yapılmaz. Yaptıracağım dedim. Devlet jandarmasını getirir, okulunu yapar buraya. Gittim, geldim, uğraştım. Durumu Milli Eğitim Müdürüne aktardım. Vazgeç öyleyse dedi. Başka yere yaptırırız. Olmaz müdür bey. Bir yaşlı emmiye yenilecek miyiz biz? Köyün nüfusu şu, şu kadar çocuk var. Diller döktüm. Sonunda programa alındı. Jandarmayla, bucak müdürüyle, fen memuruyla falan gidip okulun temelini attık. Gene kazmalarla, taşlarla üstümüze saldırdılar. Taş yağmuruna tutulduk. Dereden kum çekilmesi, karşı dağdan taş taşınması konusunda da köylüler büyük zorluklar çıkardılar. Bütün yaz uğraştırdılar bizi. Hani derler ya, anamdan emdiğim burnumdan geldi. Öyle olduk. Ama okulda yapıldı. O yıl Hacı Osman emmi öldü. Kahrından öldü dediler. Bir şiir yazmıştım. Varlık dergisinde yayınlandı. Susuzluk adlı kitabıma da aldım. Zuğru köyünün karanlığına kurşun sıktım. Dinlemem oradan gelen sesi. Yuvası bozulmuş yılanın endişesi. Aydınlığımda boğulacaktır. Ben geleceğe en sağlam köprüyü attım. Okulun duvarları yükseldikçe, Zuğrulu çocukların hayran gözlerinde, geri olan, eski olan, ilk olarak yerildiğini hissetti. İyi niyetlerimin önünde. Bu türkü benim, ben yaktım. Söylendikçe içim açılacak. En olmaz ağacın dalında, en kıraç tarlada açan beyaz çiçek, Zuğru köyüne okul yaptım. Yıllarca sonra Ankara'da çalışırken, Dışişleri Bakanlığı'na bir genç bana telefon etti. Zuğruluymuş. Hocam, siz beni anımsamazsınız. Zuhur İlkokulu'nun ilk mezunlarındanım. Turhal Ortaokulu'nda da kısa bir süre öğrenciniz oldum. Ben oraya geldiğim yıl siz ayrıldınız. Çok heyecanlandım. Öyle mi? Nasıl oldu bu iş? Zuhur İlkokulu'nu bitirince ailem Turhal'a göçtü. Ortaokulu orada okudum. Liseyi Tokat'ta bitirdim. Sonra da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin Çin Filolojisi bölümünden mezun oldum. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nda memurum. Hay Allah, çok güzel. Çok memnun oldum. Başka okuyanlar var mı köyünüzden? Var hocam, epey var. Öğretmen, sağlık memurları, ziraat mühendisi bile var. Ne güzel, görüşelim. Görüşelim hocam. Size anlatacak çok şeylerim var. Arkanızdan çok şeyler söylendi ama şimdi anlıyoruz durumu. Emekleriniz boşa gitmedi, inanın. Telefonu kapadım. Bir süre kalkamadım yerimden. Gözlerim yaşardı. O öğretmenler. Köylerde çalışan öğretmenler, çoğu yeni mezun, gencecik çocuklardı. Hemen hepsi de köylü, küçük kasabalı, yoksul kesimdendiler. Varlıklı birinin çocuğu gelip buralarda öğretmenlik yapmazdı. Onun için bu arkadaşlar ister istemez bölge koşullarına katlanıyorlardı. Gıdasızlıktan hep zayıftılar. Giysileri bakımsızdı. Daireden sık sık ütülü pantolon, kravat diye sıkıştırdıkları için üzerlerine oturmasa da özenli giyinmeye çalışırlardı. Ayakkabıları, pantolon paçaları hep çamurlu olurdu. Haftada bir, 15 günde bir alnusa iner, tıraş olurlar, kasaba hamamında yıkanırlar, o arada benimle görüşüp okullarıyla ilgili yazışmaları tebliğler dergilerine alırlardı. Bazılarını yemeğe götürürdüm. Ezile büzüle gelirlerdi. Yüzlerinden anlardım. Bizim son derece mütevazı, evimiz bile onlara lüks gelirdi. Kitaplığımızı, tahta koltuklarımızı, yerde serili ucuz demirci halısını göz ucuyla incelerlerdi. Bir gün ben de öyle böyle yaptırayım diye geçirirlerdi işlerinden. Çoğu bekardı. Evli olanlar da kendi köylüsü bir kızla evlenmişti. Evin düzeyi elbet köylü evinden pek farklı değildi. İşin başındaydılar. Dünya kadar eksikleri vardı. Merkez okulunu da kendi okullarına bakarak daha bir düzenli bulurlardı. Halise dikiş makinemizle tüm öğrencileri kendi eliyle önlük dikip giydirmişti. Birer de naylon yakalık. Okula tıraş makinesi almıştık. İrice bir öğrenci öbür öğrencilerin saçını bahçede diplerdi. Kızların saçını taratırdık. Dağ köylerinde ne kadar uğraşsak da bunları gerçekleştirmeye olanak yoktu. Köy öğretmeni arkadaşlar, "Ah hocam, ben de bu okulda çalışsam," diye içki çekerlerdi. Aynı özlemi biz de ildeki okulları görünce duyardık. Aslında Almus okulu yapı olarak bir sorundu. Çok kullanışsız yapılmıştı. Tabanı baştan aşağı tahta, çatısı hantal. Yangın çıkıverecek diye ödümüz kopardı. Hele kış aylarında her akşam sobaların iyice boşaltılıp boşaltılmadığını kontrol ederdik. Ufacık bir yangın çıksa kurtarılacak gibi değildi. Gazetelerde arada bir okuduğumuz okul yangını haberleri uykularımızı kaçırırdı. Ben köylerdeyken bir gece Halise büyük bir gürültüyle uyanmış, okulla aynı çatı altındaki lojmanda otururduk. Yeni bebeğimiz doğmuştu. Daha 2-3 aylıktı. Onun için yanımıza köyden 12 yaşlarında bir kız çocuğu almıştık. Bebeğe o bakardı. Bir de küçük tabancamız vardı. Bazen ben yanımda taşırdım, bazen de ne olur ne olmaz diye evde bırakırdım. Yastığımızın altında dururdu. Halise feneri yakıp tabancayı eline almış, okulun çevresini dolaşmış, gürültüyü duyunca okulun bir tarafı yıkıldı falan sanmış ama bir şey görememiş. Neydi o gürültü? Yatmış ama gözüne de uyku girmemiş. Tekrar kalkıp bu kez de okulun içini dolaşmış. O zaman anlamış durumu. Okulun odunlarını sobalara göre kestirip koridora duvar boyunca yığdırmıştık. Meğer o devrilmiş. Bir gecede ben yokken komşumuz Şahin Ağa'nın dükkanında yangın çıkmış. İlk çocuğumuz daha 6 aylık falan. Gece ağlayıp annesini uyandırmış. Halise bir bakmış ki ev alabildiğine aydınlık. Ne oluyor diye fırlamış hemen. Meğer komşu evden yükselen alevler bizim pencereleri aydınlatıyormuş. Dışarı çıkıp bakmış. Ses seda yok. Tabancayı getirip kapının önünde iki el patlatmış. Yangın var diye bağırmış. Şahin ağalar o zaman uyanabilmişler. Koşusan köylüler bakraçlarla su atmışlar ama çok geç. Söndürmek olası değil. Asıl önemlisi alevler okulun çatısına vuruyormuş. Bizimkiler çok korkmuşlar. Öğretmen arkadaşlar, köylüler önce bizim eşyayı çabucak bahçeye taşımışlar. Pencerelere ıslak kilimler asmışlar. Ertesi gün geldim ki ortalık ana baba günü. Hele ki okul yangından kurtulmuş. Şahin Ağa köyde düşmanlar olan biriydi. Dükkanı kundaklanmıştı herhalde. Arandı, soruşturuldu ama bir suçlu bulunamadı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 71.